أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Pek muhterem, pek değerli dinleyenlerimiz, hepinizi yeni bir Kur'an Işığında Hayatımız programından bendeniz Ömer Çelik, Doktor Murat Kaya Bey ile beraber Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Cenab-ı Hakk'ın selamı, rahmeti, bereketi, feyzi sizlerin, bütün ümmeti Muhammed'in, bizlerin üzerine olsun. Kıymetli dinleyenlerim, kıymetli dinleyenlerimiz, aynı zamanda Ramazan-ı Şerifimiz de mübarek olsun. Bu mübarek Ramazan günlerini ve gecelerini daha feyizli, bereketli, daha dolu geçirmeli Cenab-ı Hak bizleri muvaffak kılsın.
Amin. İnşallah.
Kıymetli hocam, siz de hoş geldiniz.
Hoş bulduk hocam.
Nasılsınız? Afiyettesiniz.
Allah razı olsun hocam. Sağ olun.
Cenab-ı Hak sıhhat, afiyet hepimizi daim eylesin. Kıymetli dinleyenlerimizle beraber. Muhterem dinleyenlerimiz, bugün hocamla beraber Maide suresinden bir kısım ayet-i kerimeleri sizlerle paylaşmak istiyoruz. Tabii ki burada ele alacağımız ayet-i kerimeler ahkam ağırlıklı ayet-i kerimeler ve özellikle de ahkam tefsirlerine baktığımız zaman, girdiğimiz zaman gerçekten böyle kitap hacminde detayı içinde barındıran, şumuruna alan çok kapsamlı ayet-i kerimeler bunlar. Tabii ki o kadar detaylı bir şekilde bunları ele almak bizim de haddimizi aşabilir. Ama programın da istihabını da aşabilir. Biz bu çerçevede hem ayetlerin şöyle ortalama bir meal ve onun ötesinde muhtasar bir tefsir çerçevesinde anlaşmasını sağlayacak bir yol takip ediyoruz hocamla beraber. İnşallah bugün Maide suresi 1. ayet, 2. ve 3. ayet-i kerimede, 4. ayette birbiriyle bağlantılı. Oradan dersimizi yapmaya çalışacağız. Şimdi kıymetli hocam, 1. ayet-i kerimeden başlayalım. Önce ayet-i kerimemizi okuyalım ve o ayet-i kerime çerçevesinde de müzakerelerimizi devam ettirelim.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler diye Cenab-ı Hak bizlere hitap ediyor. 90 kadar hitaptan birisi de bu. Ey iman edenler. Bunun arkasından bir hüküm gelecek. Ahkam ayeti deyince bizim Türkçe'de ahkam kesmek falan diyebiliyor insanlar. Bazı insanlar belki ahkam kelimesi yabancı gelebilir hocam. Hüküm kelimesinin çoğulu ahkam. İşte dinleyicilerimizden belki yabancı olanlar varsa. Hükümler, yani Kur'an'da hüküm ifade eden ayetler. İşte ahlaki tavsiyeler var, kıssalar var. Onların içinde bir de hüküm ifade eden ayetler var.
Daha açıkça hüküm beyan eden ayet-i kerimeler. Normalde o kıssalarda da ahlaki hususen ele alınan ayetlerde de yine bu hükümler var. Yani. Var.
Fakihler oradan da çok hükümler çıkarıyorlar.
Evet. Ama açıktan açığa hüküm beyan eden, şunu yapın, şunu yapmayın, alışverişi şöyle yapın gibi açıktan hükümleri beyan eden ayet-i kerimeler var.
Ayet-i kerimeler, evet. Ey iman edenler, evfu bil ukut. Akitlerinizi, anlaşmalarınızı, insanlarla bağladığınız, sözleştiğiniz şeyleri yerine getirin. Tam bir emir işte, bir hüküm bildiriyor. Akitlerinizi yerine getirin. Buradaki akitlerin iki türlü olabileceği ifade ediyor tefsirciler. Bir, insanlar arasındaki akitler, alışverişler, sözler, emanetler, anlaşmalar.
Yani borçlar, alışverişler, satış ve ticari sözleşmeler.
Sözleşmeler, bu akitler. Akit sözleşme olarak bugün daha çok kullanılıyor. Bu akitleri yerine getirin diye. İkinci olarak da şer'i akitler, şer'i teklifler. Yani Cenab-ı Hakk'ın kulundan istediği şeyler. İşte veyahut da kulun verdiği sözler, adaklar, nezirler. Bu tür namaz, oruç gibi boynunda yük olan, şey olan,
yani
sorumlu olduğu.
Kul ile Allah arasındaki,
akitler.
Anlaşmalar. Ya burada Allah hukuku. Yani Allah hakları, kulun Allah'a yerine getirmek üzere vermiş olduğu veyahut da Allah'ın kulundan almış olduğu
sözler.
Bir olabilir. Bir de insanların, kulların kendi arasındaki
Akitler olabilir.
Akitler olabilir.
Ama burada herhangi bir kayıt gelmediğine göre, mutlak olduğuna göre ifade, ikisini de beraber düşünmek belki daha doğru. Yani hem Allah'a karşı, Allah'la aramızdaki sözleşmeler, akitleri, hem insanlarla aramızdaki sözleşmeler, akitleri yerine getirin. Bir akit varsa, bir söz varsa, bir yapılması gereken bir iş varsa, bir vazife varsa onu mutlaka yerine getirin diye Cenab-ı Hak emrediyor. Sonra uhillet lekum behimetul en'am. Size diyor hayvanlar helal kılındı. Büyükbaş hayvanlar, deve, işte sığır, koyun gibi hayvanlar, yırtıcı olmayan, kuş olmayan hayvanların helal olduğunu bildiriyor burada da Cenab-ı Hak. Yani haram helal bilgisi burada verilmiş oluyor.
Özellikle de işte kurban edilen hayvanlar.
Hayvan, evet.
Yani deve, sığır, keçi ve koyun olmak üzere. Yani Cenab-ı Hak ayet-i kerimede temaniyete ezvec minadla anisneyni ve minel mağazisneyn.
Evet.
8 çift hayvandan bahsediyor. 8 hayvandan. Deve erkeği ve dişisi, sığır erkeği ve dişisi, koyun erkeği ve dişisi, bir de keçi erkeği ve dişisi olmak üzere. Ve daha ziyade yani sağmal dediğimiz ve kurban keserken kendilerinin kurban olan hayvanlar kastediliyor. Etleri yenen hayvanlar kastedilmiş oluyor. Buradaki en'am kelimesiyle.
En'am nimet kelimesiyle de kök olarak bağlantısı var. Yani bu kullar için büyük bir nimet olduğu da buradan ortaya çıkıyor yani bu hayvanların. Behime kelimesi de dilsiz manasında. Dili olmayan, konuşamayan. Behimetül en'am, dilsiz hayvanlar. Bu hayvanlara bu şekilde de isim veriliyor. İlla ma yutla aleyküm.
Tabii ki hocam, yani bu büyük bir nimet. Cenab-ı Hak Yasin suresinin son sayfasında Estağfirullah ve lem yarav enna halakna lehum mima amilet eydina en'amen.
Evet.
Fehum leha malikun ve zellelnaha lehum feminha rakubuhum ve minha yekulun.
Evet.
Ve lehum fiyâ menâfi'u ve meşârib fe la yeşkurun.
Evet.
Ne güzel hocam.
Evet.
Oradan
sıralıyor.
Bahsediyor.
Evet.
Diyor insanlar diye bakmazlar mı diyor. Cenab-ı Hak kendi kudret elimizde yapmış, yarattığımız hayvanları ne yapıyoruz? Onların emrine verdik. Onlara sahip çıkıyorlar.
Halbuki çok güçlü devedir, sığırdır. İnsanlara gücü yetiremez belki ama Cenab-ı Hak öyle yaratmış ki boyun eğiyor insan.
Onlar malik oluyorlar. Evet. Kimin mülküne malik oluyorsun? Yani Cenab-ı Hak biz yarattık diyor hayvanları. Onların emrine verdik.
Evet.
Yoksa kimse böyle bir sığır, koyun falan yaratıp da bu benim hayvanım, bu benim şeyim falan diyecek yer yok. Cenab-ı Hakk'ın yaratıp bize ikram
yoktan
ettiği
şeyler. Yoktan büyütüyor, evet.
Özellerine lehum diyor. Biz onlara boyun eğdirdik. Kimisine biniyorlar, kimisini kesip yiyorlar, sütünü içiyorlar, etlerini yiyorlar.
Evet.
Hiç sesini çıkardıkları yok. Yani günde belki binlerce, dünya üzerinde 10 binlerce, 100 binlerce sığır kesiliyor, koyunlar kesiliyor. Bütün kasaphaneler et dolu, bütün lokantalar. Böyle kasaplar alıyoruz, yiyoruz, ediyoruz. Diyoruz ki nereden geliyor bu şey? Hiç düşündüğümüz yok.
Hakikaten hocam, düşünüldüğünde yani bir küçük bir dünya, toprak parçası. Devamlı oradan bitkiler çıkıyor, işte nebatat, ağaçlar ve onları yiyerek hayvanlar büyüyor. Durmadan oradan bir rızık çıkıyor insanlara. Tekrar devir daim halinde devamlı.
Ve bitmiyor. Yüce Rabbimizin keremi, cömertliği de ki yani küçük bir dünya, belki kainatta bir zerre kadar yeri yok. Şimdi toprak. Evet. Cenab-ı Hak nasıl bir toprak doldurmuş, nasıl bir bereket vermiş. Ki ayet-i kerimede ve bâreke fîhâ ve kaddara fîhâ akvâtehâ fî erbâteyyâm. Cenab-ı Hak diyor, yeri yarattı diyor ve onun toprağına bir bereket verdi. Şimdi öyle bir bereket ki belki milyarlarca yıldır bu toprak bir şekilde canlısıyla, bitkisiyle ürün veriyor diyelim.
Evet.
Ama orada bir bitme tükenme söz konusu olmuyor.
Yoktan yaratılıyor. Tekrar toprağa dönüyor. Tekrar yaratılıyor. O şekilde bir devir daimle bütün nesiller, bütün asırlardaki insanlar rızıklanmış oluyorlar.
Dolayısıyla hocam yani en'amın o nimetle bağlantılı olması gerçekten dikkat çekici oldu. Cenab-ı Hakk'ın ikramı, boyun eğdirmesi, onun ikramı, oradan bize et vermesi, süt vermesi, böyle ne güzel gıdaları ikram etmesi bize. Hı hı. Bundan hiçbir zaman tükenmemesi, bitmemesi. Yani milyarlarca kul yiyor, et yiyor, süt içiyor. Fakat yine de bitmiyor Cenab-ı Hak. Evet. Yaratıyor Yüce Rabbimiz. Yani burada Yüce Rabbimizin keremini, kerimliğini, cömertliğini, yaratıcı olmasını, nimet verici olmasını, işte Rab olması, ilah olmasını bir yani am kelimesi bile onu ispat İfade edecek, ediyor. Gösterecek evet. bir mana derinliği taşımış oluyor. Evet. Anlamda.
Bu hayvanlar size helal kılındı. İlle ma yutla aleykum.
Bir de hocam burada behimet kelimesini kullanılmazsa enam diyebilirdi.
Evet.
Bu behime kelimesi ilk defa burada, tek burada kullanıyor Kur'an-ı Kerim. Behimet enam.
Evet.
Başka kullanmıyor. Yani normalde o behimeyi kullanmadan el-am deseydi.
O da anlaşılır.
Yani el-enhamul behimetu. Yani evet. dilsiz hayvanlar diye. O da anlaşılabilirdi. Ama o behime kullanılması da hocam onlar şimdi insan hayvan dili olsa konuşuyor olsa
evet.
gidiyorsun diyeyim ki ondan keseceksin sığırı koyunu. Der ki beni niye kesiyorsun? Beni niye götürüyorsun? Yani naz yapar, niyaz yapar, konuşur. Duygularını hitap eder insanın şu bu neyse. Ama hani bir şairin ifadesiyle dili yok hayvanı kurban ederler. Kendi canım kurban diyen olmamış diyor.
Evet.
Şimdi dil olmayınca tutuyorsun kulağını boynundan kesiyorsun. Sesini çıkaramıyor. Yani orada da onların bizim elimize verilmesinde onların dilsiz yapılması yani evet. konuşma, düşünme, düşündüğünü ifade etme, anlama, beyan özelliği olmaması o Allah'ın ayrı bir evet. Ikramı.
Evet.
Diğer türlü işte karşı gelir, konuşur, niye götürüyorsun der, nazlanır, niyazlanır. Yani evet, bu uysallık, bu tezdil yani boyun eğdirme tam olarak gerçekleşmez.
Evet.
Belki ona öyle bir mana inceliği olabilir behime evet. kelimesinde.
Yani tam bir uyum içerisinde Cenab-ı Hakk'ın yarattığı şeyler hakikaten. Bu bütün hayvanlar helal ancak istisna olarak size okunacak olan hayvanlar hariç diyor. Onlar da iki ayet sonra üçüncü ayette gelecek olan hayvanlar, istisnalar var. Yani Cenab-ı Hakk'ın genelde kullarına helalları çoğunlukta, haramlar istisna. Haramlar daha az. Buradan da o anlaşılmış oluyor. Sonra bir istisna daha geliyor. Gayre muhillis saydi ve entüm hurum. İhramlıyken avı helal saymayın, avlamayın. Yani normalde av yapmak helal. O avlanan hayvanlar da helal. Av hayvanları. Ancak ihramlıyken bir kısıtlama var. Bir istisna da var da. İhramlıyken, haçtayken, umredeyken, ihram giymişken av yapmak yasak. Bu da geçici bir süre için. Geçici bir muhitte olan bir haramlık var, yasak var. Onun dışında yine ihtiyacı olanlar için av yapmak helal olduğu buradan anlaşılıyor. İnna Allah yahkum ma yurid. Allah dilediği hükmü verir. Yani niye öyle olmuş, niye böyle akla uygun mu değil mi, şu mu bu mu diye uzatmaya gerek yok. Cenab-ı Hak bir hüküm verdiyse ona itaat etmek gerekiyor. İşte Allah Teala diyor dilediği hükmü verir, dilediği şekilde hüküm verir ve o hükümlerini de hep hikmet sahibidir, hakimdir.
Belki hocam şu soruların cevabı olabilir. Bu inna Allah yahkum ma yurid kısmı. Yani kul diyebilir ki işte ya Rabbi bütün hayvanları helal kılıyorsun etlerini de niye bir kısmını haram kılıyorsun?
Evet.
Hepsi helal olsa olmaz mı?
Evet.
Hadi diyelim ki onlar bir kısmı haram bir kısmı helal. Şimdi bir de ihramlıyken ayrıyeten bir hükmün getirilmesi
ne manası var?
Ne manası var?
Hikmeti akla vardır. Uygun mu? Aklı mı değil mi?
Üzerine bir niyet ediyorsun. Evet. Niyet ettim ihrama girmeye diyorsun. Niyet ediyorsun. Üzerine işte ihram elbisesini giyersin o niyetle beraber. Sonra o bir ihrama niyet ettim diye bu kez avlamak da yasak oluyor. Onu helal de sayamıyorsun. Kendi de avlanamıyorsun ve haram olmuş oluyor.
Evet.
İnsan diyebilir ki ya bir niyetle beraber o hayvanları onu avlamak niye haram olsun?
Evet.
Yani ne hikmeti var?
Ne mantığı var?
Ne mantığı
gibi
var? Böyle yani bu... o niyetle avlamamanın ne efendim irtibatı var gibi böyle yani sığ aklıyla buradaki hükümlerin, Cenab-ı evet. Hakk'ın hükümlerinin hikmetini anlayamayabiliriz.
Evet.
Anlayabiliriz ve zaman zaman da bazı cahiller açıktan, bazıları kendi içinden iç konuşmasıyla buna karşı bir itiraz yapabilir, girişebilir. Bütün bunlara Cenab-ı Hak innallahi yahkumu ma yurid. Allah neyi hükmedeceğini, yani dilediğini hükmeder, neyi hükmedeceğini Allah kendisi karar verir. Siz anladığınız kadar anlayın, anlamadığınız kısmı da yine tatbik edin, uygulayın. Burada sizin bilmediğiniz çok incelikli hikmetler vardır.
Vardır, evet.
Vardır. Cenab-ı Hak tabi hocam bütün konularda hani yine Maide suresine gelecek. Maide suresi ahkam ağırlıklı bir sure. Birinci ayetten başlayarak sonuna kadar pek çok konuyu tabi ele alıyor bu sure. Ve son inen surelerden bir tanesi, işte bir kısım ayetleri işte Veda Haccı'nda, yani Mekke'nin fethinden sonra Veda Haccı'nda, yani Efendimizin vefatına yakın zamanlarda inen ayet gruplarına oluşuyor bu sure. Ve Hazreti Ayşe validemizin bir ifadesi var. Diyor ki Maide suresinde 60 kadar diyor Cenab-ı Hakk'ın ifade ettiği hüküm vardır diyor. Farklı konularda. Ve bunlar en son inen hükümler ve ayetler olduğundan dolayı da bunların hiçbirisi nesh olunmamıştır.
Evet.
Hepsi yürürlüktedir ve devam etmektedir diyor. Dolayısıyla ahkam yoğunluklu bir sure. Cenab-ı Hak yine ilerleyen ayet-i kerimelerde bir kısım hükümleri beyan ettikten sonra buyuruyor. Efe hukmel cahiliyeti yevugun. O insanlar, Yahudiler, Hristiyanlar veya başka din cahilleri, düşmanları, onlar diyor cahiliye hükmünü mü arıyorlar, istiyorlar. Yani Allah böyle kitabını indirmişken, peygamberi göndermişken, dininin emirlerini bildirmişken, şunu şöyle yapın, bunu böyle yapın, yiyecekler, içecekler, diğer yapılacak ibadetler, haramlar, helaller, hepsi Kur'an-ı Kerim gerçekten çok muhteşem bir şekilde kimisini açıktan, kimisini işaret yoluyla, kimisi iktiza yoluyla değişik yani o usul, fıkıh usulünün delil bahsindeki ele alınan çok değişik kademelerde dünyanın bütün işleriyle ilgili ahkamını Cenab-ı Hak burada bildiriyor. İslam uleması bunu yazıyorlar, çiziyorlar ve bunu bize gösteriyor, anlatıyorlar. Dolayısıyla böyle bir muhteşem bir ilahi kitap ve onun öğrettiği bir ilahi nizam, onun ahkam hükümleri falan varken diyor Cenab-ı Hak, son inen ayet-i kerimede bunda aynı zamanda, efe hukmel cahiliyeti yebugun, onlar hala tutmuşlar da cahili hükümlerini mi
istiyorlar.
Yani artık cahili hükmü ne hükmü kaldı, ne anlamı kaldı.
Evet.
Ve men ahsenu minallahi hukmen nikamin yokinun, iyice böyle imanı sağlam, ilmi, irfanı efendim yerinde sağlam olan insanlar için Allah'tan daha güzel hüküm koyan kimse olamaz buyuruyor Yüce Rabbimiz. Dolayısıyla innallah yahkûmâ yürüt kısmını hocam,
evet,
insanlarımızın bizlerin iyi anlamamız lazım.
Evet, iyi anlamak.
Çünkü dini vaz etme Allah'ın hakkıdır. Ahkam koyma Cenab-ı Hakk'ın selahiyet nedir, hakkıdır. O dilediğini, murad ettiği şeyi koyar. İnsanların da ona uyması gerektir. Tabii şunu da ulemamız belirtiyorlar. Cenab-ı Hak hiç kimseye bir zorluk çıkarmak, engel çıkarmak, faydası olmayan bir şeyi zoraki yaptırmak tarzında ilahi hükümlere baktığımız zaman böyle bir şey olmadığını görüyoruz. Aslında oradaki bütün hükümlerde insanın maddesini, manasını, dünyasını, ahiretini dikkate aldığımız zaman mahsa hayır ve hikmet olan, evet, hep kulun menfaatine olan şeyler olduğu da anlaşılıyor. Yani anladığımız kadarıyla böyle, anlamadığımız kısımları yine böyle olduğu ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu ayet-i kerimelerdeki ahkama bu şekilde kulak vermek lazım geliyor. Muhterem dinleyenlerimiz, hocamız Allah razı olsun birinci ayet-i kerimeyi ifade ettiler. Beraberce izah etmeye çalıştık. İkinci ayet-i kerimede yine birinci ayet-i kerimenin hocam bir devamı niteliğinde. Evet. Yani birinci ayet-i kerimeyi tekrar şöyle bir cümle özetleyecek olursak, akitlerden bahsediyor Cenab-ı Hak. Bunların evfu vefada tam hakkını vererek, gücümüz yettikçe hakkını vererek yere getirilmesinin bahsediyor. Evet. İster kulun Allah'a karşı vermiş olduğu sözleri, namazı, orucu diye ibadetleri, güzel ahlakı, isterse insanlara karşı yaptığı işte borçlanma, ticaret, diğer akitleşmeler, sözleşmeler olsun, bunların Cenab-ı Hak yerine getirilmesini istiyor ki bunda dinimizde akitlerin gereğini yerine getirme, verilen sözleri tutmanın farz olan çok temel bir prensip olduğunu buradan görmüş oluyoruz. İkinci olarak ayet-i kerimede Cenab-ı Hak ya eyyühellezine amenu, müsaadeniz olursa hocam bunu da ben paylaşayım kıymetli dinleyenlerimle. Ya eyyühellezine amenu, tekrar iman edenler hitabı yeniliyor ki bu ayet-i sürede de yine bu hitap çokça gelen bir hitaptır. Cenab-ı Hak aslında bir kez hitap edip peşinden 60 tane ahkamını veya diğer ayet-i kerimeyi peş peşe getirebilirdi. Ama orada beyan edeceği hükmün önemine dikkat çekmek üzere her bir ayetin başında, yani ilgili ayetlerin başında ey iman edenler diye bizim dikkatlerimizi yeniden çekiyor. O tıpkı bir hatibin, diyelim ki hutbe okuyan bir hatibin, ey cemaat, yani aziz cemaati müslümin, muhterem müminler tarzında o hitabın tazelemesi gibi. Bir konuşmacının dinleyicilere, işte kıymetli dinleyiciler, sayın dinleyiciler, kıymetli dinleyenler diye hitabın tazelemesi gibi. Cenab-ı Hakk'ın o her bir hitabını yeni baştan tazelemesinde de o bahsedilecek hükmün önemine ayrı bir dikkat çekme olduğu gözüküyor.
Evet.
Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, la tuhillu şa'airallahi. Allah'ın dininin alametleri olan şeyleri, bunları, yani hukuku korunması gerek olan şeyleri, bunlara saygılı olun. Bunların bu hürmetini ve şeyini ihmal etmeyin.
Helal saymayın.
Helal saymayın. Evet. Yani onlara layık olmayan bir davranış içerisinde bulunmayın. Evet. Diye efendim buyuruyor. Şairallah da ezan gibi, kurbanlık develer gibi birkaç örneğini verecek hocam. Evet. Devamında verecek, evet. Bunlar. Buradaki sayılanlar işte veleşşehel harame şehri haram. Yani haram ayların hürmeti.
Evet.
Bunların gereğini yerine getirin ve bunları helal saymayın. Velel hediye, o Beytullah'a, Kabe'ye adanmış, kesilmek üzere yönlendirilmiş kurbanlar.
Evet.
Onların hukukunu yerine getirin, hürmetine saygılı olun ve onları yanlış bir şekilde onlara saldırıdan uzak durun. Velel kalaide, bırakalım sadece kurbanlıkların kendilerini, velel kalaide, onların kurbanlıkların boynuna takılan yularlar ve kurbanlık işaretleri, onların da hürmetini,
evet,
koruyun. Onlara dikkat edin. Ve la minel beytel harame, ve beyt-i harama işte umre yapmak için, hac yapmak için oraya, o emniyetli bölgeye canını atan gelen insanlara da karşı dikkatli olun. Onların hürmetine bir halel getirmeyin. Evet. Onların hukukunu helal saymayın. Ne maksatla? Yebtegûne fadlan min rabbihim. O kişiler ne hangi maksatla gelmişler Beyt-i Haram'a? Rablerinden bir lütuf. Rablerin bir lütfunu arzulayarak. Ve rıdvanen, yine Rablerinin rızasını arzulayarak. Yani o Beyt-i Haram'a umre niyetiyle, hac niyetiyle, oranın maddi manevi nimetlerini istifade etmek üzere ve Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmak üzere gelen kişileri de hukukunu dikkat edin ve onlara herhangi bir yanlış muamelede bulunmayın diye hocam evet, buyuruluyor.
Yani bu herhalde sebebin üzü olarak bir rivayet zikrediliyor ya hocam.
Hocam onu şey yapabilirseniz daha rahat anlaşılır, çünkü yani ne oldu da Cenab-ı Hak Bayit-i Kerime'yi böyle Allah'ın şiarına dikkat edin, işte şehr-i haramın hürmetine dikkat edin, gelen kurbanlıklar, onların alametleri, işaretleri, şey, oyundan yularlıklar ve diğer işaretler, oraya gelen insanlara karşı dikkatli olun, hukuklarına dikkat edin gibi, yani mümin de hitap ederek böyle bir manada sanki bir ihmal varmış, onların hukukunu bir çiğneme söz konusu olmuş gibi hocam bir durum var ki Allah Cenab-ı Hak böyle ayetleri indirdi. Acaba ne oldu hocam bu ayetler geldi?
Şimdi müşrikler de İslam'dan önce de hac vardı. Onlar da haccın pek çok rükünü yerine getiriyorlardı. Ancak bazı rükünleri bozmuşlar. Bazı kendilerinden yeni şeyler ilave etmişler. İşte onlar da Kabe'ye, ihrama girip Kabe'ye geliyor, tavaf ediyor, kurban kesiyor, Kabe'ye kurbanlık gönderiyor. Haram aylara riayet ediyor. İşte haram aylarda savaş yapılmıyor. İnsanlara zarar verilmiyor. Saldırılmıyor falan. Sonra Müslümanlar diyorlar ki bunlar nasıl olsa müşrik. Bunların yaptığından bir şey çıkmaz. Bunlar işte hacca gelirken, Kabe'ye doğru gelirken, daha demek ki 9. seneden önce müşriklerin Kabe'ye gelmesi yasaklamadan önceki bir durum herhalde.
Ya buradaki o Beytullah'a sığınan kişiler henüz Müslüman değildi.
Yani. Değiller. Müşrikler yani geliyorlar. Kurbanlıklar getiriyorlar. İşte kurbanlıklarını boyunlarına alametler takıyorlar. Bunun kurbanlık olduğuna dair bir alamet, galait. İşte o alametler oluyor.
Galaide kelimesinin çoğulu galait. Evet.
O alametler, bakıyorsun boynunda bir şey bağlı, bir ayakkabı bağlı, değişik şeyler bağlıyorlar mesela. Küçük ayakkabılar falan bağlanır ya bazı arabaların arkasında hocam. bakıyor, ha diyor, bu demek kurbanlıkmış diyor. O öyle bir adet gelişmiş. Onun kurbanlık olduğunu gösteriyor. Müslümanlar da öyle bir düşünce geçmiş herhalde içlerinde. Biz bu müşriklere saldıralım, o mallarını alalım ganimet olarak gibi. Cenab-ı Hak ikaz ediyor. Diyor ki haram ayda saldırmayın. Haram ayda bilhassa Kabe'ye kurbanlık gönderen insanların, Kabe'ye gelen, tavaf için, hac için gelen insanlara saldırmayın. Onların kurbanlarına dokunmayın. Allah'ın sembollerine hürmetsizlik etmeyin diyerek bu ayet-i kerimeyle müşrik bile olsalar o zaman için 9. seneye kadar Cenab-ı Hak Müslümanları ikaz ediyor. 9. senede zaten müşriklerin Kabe'ye gelmesini yasaklıyor ayet-i kerime. Bundan sonra hiçbir müşrik buraya yaklaşmasın diye. Ondan sonra artık demek ki diğer Müslümanların bu sefer, Müslümanların tarihte çok olmuş ya hocam, hac kafilelerine saldıran çok eşkıyalar olmuş. Hac kafilelerinin en böyle korkulu rüyaları olurmuş. Eşkıyalar işte gemiye saldırıyor korsanlar. Gemide indikten sonra yolculuk yaparken kafileye saldırıyor. Hacıları işte öldürüyor, malını yağmalıyor, parasını almak için falan. Böyle insanlar çıkmış. Bunlar tam herhalde bu ayet-i kerimenin tam muhatabı durumunda olan insan. Bunlar içerisinde belki Müslümanlar da vardı ama sadece Müslümanım diyen, halbuki İslam'dan, Müslümanlıktan bir şey haber olmayan menfaatçı insanlar vardı belki. Hacılara çok zarar vermişler. Cahiliye döneminde de olmuş böyle hacılara saldıranlar. Hatta Peygamber Efendimiz birisinin cehennemde gördüğünü ifade ediyor da, o diyor hacılara saldırırdı. Hac yolunda yolculuk yapan hacılara yollarını kestiği için cehennemin en dibine gitmiş. Çok kötü halde Efendimiz'e gösterilmiş bir cahiliye insanından da bahsediliyor rivayetlerde. Bu sebeple hac yolcularına dikkat etmek gerekiyor. Bugün de belki geçerli. Bugün de hacca giden insanlar var. İşte onlara zorluk çıkarmak, ne bileyim onları bir şey gibi soyulacak, sömürülecek bir grup gibi görmek, işte onlardan fırsatçılık yapmak, belki hac turu yapan, işte umre turu yapan insanlar da bu ayet-i kerimeye dikkat etmesi gerekiyor.
Tabi hocam, önce Cenab-ı Hak şey ayrılat diyor. Evet. Yani bütün bu haçla alakalı bütün hususlara Cenab-ı Hak bir defa,
evet,
Şairallah diyerek, yani oradaki o sembollerin, o işaretlerin, yapılacak, evet, amellerin, yine haç amellerin yapıldığı yerlerin, mekanların, o ay olsun, diğer, evet, develer olsun, tavaf mekanları, hepsine Cenab-ı Hak Şairallah, Allah'ın kutsal saydığı
semboller,
ve dinin önemli şeyleri olan semboller diye Cenab-ı Hak onu nispet ederek,
evet,
kendisine izafe ederek onların çok önemli, çok değerli olduğunu söylüyor.
Evet.
Yani dolayısıyla oradaki o şeylerin hepsi apayrı bir kutsiyet ve mana kazanmış oluyor. Yani bu bakımdan, evet, işte hacca giden insanları da niyet edip de hacca gidip niyet eden insanlar da, onlar da Allah nezdinde çok makbul insanlar. Onların, evet, hukukuna daha çok saygılı olmak lazım. Dolayısıyla bahsettiğiniz gibi bu hac ve umre turları düzenleyen firmaların, şirketlerin, evet, kişilerin, onların meseleyi sadece bir ticari çıkar şeyine sokmadan
vebali büyük yani.
Vebali büyük olduğunu dikkate alarak işin ibadet tarafına, işin efendim hürmet tarafına, ibadet tarafına, Allah'ın rıza tarafını hep ön plana almaları açısından ayet-i kerim hocam çok önem arz ediyor.
Çok önem arz ediyor. Evet. Yani bir şirket götürür hacıları mesela, oradaki kalabalıktan, izdihamdan önem vermez, ihtimam göstermez, kurbanlar hakkıyla kesilmez, ne bileyim kesilmeyene kesildi der falan. Bu tür şeyler, ihmaller olabilir yani, işçilerin onun için açısından iyi kontrol etmeleri gerekiyor ki yoksa vebali büyük olur yani, çünkü.
Tabii hocam, bu işin kaydını tutanlardan,
evet,
yol rehberliği yapanlara, orada karşılayanlardan, diğer bütün çalışanlara bu noktada aslında bir Allah'ın bu ayetine,
evet,
bir kulak vererek bunun eğitimin verilmesi lazım.
Evet, evet.
Verilmesi lazım. Tabii daha korkunç şeyler de var. Özellikle bu yurt dışından getirilen, ben Orta Asya'dan biliyorum. Orada insanları getiriyorlar. Sizi hacca götüreceğiz diye getiriyorlar. Ya Mekke'ye gelmeden bir yere bırakıyorlar veya Mekke'ye getirip öyle bırakıyorlar. Arafat'a falan çıkarmıyorlar.
Evet.
Yani hac yapmak üzere çıkarmıyorlar. Tavaflarını yaptırmıyorlar. Hatta getirip orada kendi ellerinde bırakıyorlar. Çok büyük şeyler var.
Haksızlıklar yapılıyor.
Yani bu da eskiden o yollardaki haç kafelerine saldıran eşkıyadan aslında bir farkı yok.
Farkı yok. Evet.
Ya bu daha
sahtekar. Yani, onun daha sahtekarı.
Daha böyle düzenbazlık yani.
Evet.
Yani biraz sanatkarane bir hilekarlık ve düzenbazlık olmuş oluyor. Bütün bunların hepsinde büyük veballer olduğunu hocam ayet-i kerimize söylüyor. Özellikle o haram ayların hürmetine dikkat.
Evet.
Gelen kurbanların hatta işte onun inceliğine müfessile dikkat çekiyorlar Cenab-ı Hakk'a layık diyerek. Diyor ki yani bırak kurbanın kendisini, o kurban kurbanlıkların üzerine takılan o işaretli alametlere bile dikkat edeceksiniz.
Evet.
Onun tutayım boynunu, onu koparayım, atayım falan. Hayır, ona bile dokunmayacaksın. Evet. Niye? Çünkü o kurban Allah için kurban kesmek üzere adanmıştır. Beytullah'a gelmektedir ve o Cenab-ı Hakk'ın içinde apayrı bir değer kazanmıştır.
Evet.
Değer kazanmıştır.
Bu şey var hocam, bir rivayet, Ebu Cehil'in devesi mi Bedir'de alınıyor ganimet olarak. Peygamberimiz de onu umreye giderken kurbanlık olarak işaretliyor. Müşrikler diyorlar ki ya bu bizim işte liderimizin devesi, bunu bize geri ver, bunun karşılığında işte 100 deve verelim, 500 deve verelim. Efendimiz kabul etmiyor. Biz onu diyor alamet koyduk. Hac için, Kabe için bir galade
adanmış oluyor
taktık
artık.
Diyoruz. Onu artık değiştiremiyoruz diyor. Karşılığında ne kadar deve verseniz onu kabul etmiyor Efendimiz. O alametli olan, alamet kullanan hayvan mutlaka orada Kabe'ye hediye olarak kurban edilmesi gerektiğini ifade ediyor.
Yani burada hocam yasakların şeyinde yani önemine dikkat çekmede bu ifadelerin bir önemli evet. yeri var. Yine bazı ayetlerde buna benzer örnekler var. Cenab-ı Hak Nur suresinin 31. ayet-i kerimesinde işte hanımlar ziynet diyelerini göstermesinler diye olan ayet-i kerimede وَقُلِ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُدْنَ مِنْ اَفْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِنَ زِينَتَهُنَّ اِلَّا مَا زَهَرَ مِنْهَا. Yani o kadınlara söyle işte gözlerini sakınsınlar, iffetlerini muhafaza etsinler ve ziynetlerini göstermesinler. Şimdi müfessir diyor ki ziynetten maksat oraya takılan altın gümüş değil de esas ziynetin takıldığı yer. Yani evet. gerdanlık, boyun ve göğüs tarafları böyle değerlendiriyorlar. Bir de Cenab-ı Hak bırak o ziynetlerin takıldığı yeri, boyuna takılan ziynetlerin kendilerinin üstüne gösterilmesini
evet.
uygun görmüyor. Onu bir yasaklıyor. Yani o boyuna takılan ziynetin gösterilmesi haram olursa, yasak olursa o ziynetin takıldığı yani etin veyahut o bölgenin gösterilmesi haydi haydi.
Haram olur.
Haram olur. Orada bu yasaklanan şeyin önemine ayrı bir dikkat çekme bulunuyor. Yüce Rabbimiz ayetin devamında bir de tabi ayetlerin ihramla bir bağlantısı var.
Evet.
Çünkü haçtan bahsediyor ve haç menasikinden bahsediyor. Haçla ilgili hususlardan bahsediyor. Dolayısıyla bir manada da bir hacın yapıldığı bir ortam evet. ve ihrama girilen bir ortamda söz konusu orada. Ve giriş ayetinde de ihramlıyken av hayvanlarına şey yapmayın. Yani onları avlamayın. Onları helalde saymayın buyuruluyordu. Dolayısıyla mesele ayet-i kerimeler hep hacla bağlantılı olarak, ihram bağlantılı olarak devam ediyor. وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْطَادُوا yukarıda birinci ayet-i kerimede ihramlıyken avlanmayın.
Evet.
Bunu da helal saymayın buyurmuştum. Ama ihramdan çıktığınız zaman وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْطَادُوا ihramdan çıktığınız zaman avlanabilirsiniz.
Evet.
Avlanabilirsiniz. O yasak kalkmış Kalkın. Oluyor. Yine bu ihramla ilgili yasakta yine Maide suresinin 96-97. ayet-i kerimeler 95-96 ona yine ifade ediliyor. Cenab-ı Hak Ya eyyühellezine amenu la taktulus sayde ve entum hurum. Siz ihramlıyken avları yakalamayın. Onları öldürmeyin. Kim bunu yaparsa işte onun bir cezası öngörülüyor. Sonra işte ihramlıyken size bütün avlar yasaktır ama deniz balıkları yakalayabilirsiniz diye istisna getiriliyor. Dolayısıyla süre içerisinde o ihram meselesi ve ihramlının yapamayacağı işler noktasında epey tavsiyat var hocam. Burada kısaca ona yine bir atıfta bulunmuş oluyor. İhramdan çıktığınız zaman avlanabilirsiniz. Burada bu ayet-i kerimenin ya da ayetteki bu ifadenin şöyle bir inceliği var. Tabi Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimizin pek çok emirleri var.
Evet.
Yani namaz kılın buyuruyor, zekat verin buyuruyor. Şunu yapın, şunu yapmayın. Yani emirler var, yasaklar var. Şimdi verilen bu emirler hepsi işte farz mahiyetinde midir? Mutlaka yerine getirilmesi lazım mı değil mi diye. Onlar usul kitaplarımızda tartışılıyor. Hangi emir kesinlikle ifade eder, hangisi kesinlikle ifade etmez. Ama şu ayetken anlıyoruz ki Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'la yılan her emri illa mutlaka yapacaksınız tarzından bir anlam ifade etmiyor.
Evet.
Yani edenler var, etmeyenler var.
Tabi bu da fıkıh ilminin konusu. Fıkıh ilmi onları ayıklıyor. Hangisi
ayıklayacak?
Vücub ifade ediyor, hangisi nedib ifade ediyor diye onların delilleriyle beraber.
Buradaki hocam, buradaki fasdadu avlanın nedib midir yoksa vücub mudur?
Burada herhalde ibahe olduğunu, nedib olduğunu söylüyorlar. Yani yapabilirsiniz, selbest manasında.
Yoksa yani ihramlı kişi ya ihramı çıkar çıkmaz hemen...
Yoksa burada emir var, her ihramdan çıkan hemen ava koşsun.
Ava koşması lazım.
Öyle bir şey anlamak gerekir. Her ihramlı yorgun argın bir de av peşinde
yani
koşacak.
Yani tıraş olmakta zorlanıyor. İki tane kılını koparmakta.
Evet.
Bir de şimdi gideceksin, ava çıkacaksın, işte av bulacaksın, avlanacaksın herhalde.
Evet.
Öyle bir zorunluluk, yoktur.
Yok. Bu da hakikaten fıkıh ilminin önemini gösteriyor yani. Bazı insanlar bugün fıkıh ilmini falan küçümsüyorlar. Biz diyorlar ayete bakar, dinimizi yaşarız falan diye böyle bir çok abes bir görüş içerisinde çok insan var. Fıkıh ilmi olmasa bu tür yerlerde nasıl bir hüküm verecek? Ondan haber yok tabii ki bu tür insanların. Burada fıkıh ilmi devreye giriyor hakikaten.
Yani ayetler neyi buyuruyor? Hangi emir ne anlama geliyor?
Evet.
Farz mıdır, vacip midir, değil midir? Yapılmamalı, ne kadar yapılmalı tarzında. Bu,
evet.
Bunun çok güzel bir örneği olduğu için ben biraz ona, evet, şimdi biraz nüktesi de anlaşılsın diye.
Evet.
Burada işte ihramdan çıktığınız zaman avlanabilirsiniz. Yani artık bu size helal kılınmıştır. Avlandığınız zaman bir sakınca, bir beis olmaz. Yoksa hemen koşun avlanın tarzında bir farz olan bir ifade değil. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ Ey müminler, ey Müslümanlar! Bir kavme, bir topluluğa olan buğzunuz, kininiz, kızgınlığınız,
evet,
sizi bir cürüm yapmaya, bir günah işlemeye sevk etmesin. Nedir o cürüm? Burada hocam yecrimenle kelimesi bizzat aslında la yesuku anlamında, yani sevk etmesin ama kullanılan fiil cürüm fiilinden türetiliyor. Bir defa kelimenin kendisinde bir cürüm, bir günah anlamı, evet, bulunuyor yani. Dolayısıyla bir topluluğa, o müşrikler olabilir, başka kimse olabilir, onlara daha önceden yaptıklarından dolayı duymuş olduğunuz bir öfke, bir kin sizi sevk etmesin. Neye? En saddukum anil mescidi harami, yani sizi mescidi haramdan daha önce alıkoymalarından dolayı.
Evet.
Buradaki kısım sebep bildiriyor.
Buğzun sebebini.
Bu buğzun sebebini bildiriyor. Daha önce ne yaptılar? O müşrikler, Müslümanları uzun zaman Beytullah'a girmekten alıkoydular.
Evet.
Yani Müslümanlar Mekke'ye gelemediler. Hudeybiye'de bir umre yapma teşebbüsü oldu. Ona da müsaade etmediler. Sonra ondan sonra ancak bir yıl sonra kazanmış olabildiler.
7 sene engellediler.
Yani Mekke'nin hicretten sonra 7 sene efendim engellediler. Evet. Dolayısıyla bu engellemenin Müslümanların kalbinde büyük bir öfke oluşturdu.
Evet.
Yani siz kim oluyorsunuz da bizim kendi Mekke kendi vatanımız, Beytullah bizim Rabbimizin evi, müminlerin zaten kıblesi. Yani tamam, bütünü bize ait olduğu halde siz orada geçmişsiniz, işin kapıya durmuşsunuz, siz içeri bırakmıyorsunuz.
Bugün Türkiye'deki insanlar densek işte sene, 7 sene engellediler Mekke'den, Kabe'den, pek bir anlam ifade etmez belki ama sahabiler Mekke'de büyümüş, Mekke'de Kabe'nin etrafında büyümüş, her gün Kabe'yi tavaf ediyor. Kabe'yi çok seviyor, Allah'ın beytini, onun kıymetini biliyor. Bu insanların
görmek için yanıp tutuşuyorlar.
Bu insanların 7 yıl ayrı kalması demek çok büyük bir zulüm yani. Çok büyük bir ayrılık, çok büyük bir hasret var bunlarda. Onu tabi bizim Türkiye'li Müslümanların anlaması belki mümkün değil. Böyle bir durumda tabi bu öfke, bu gazap sizi diyor bir düşmanlık yapmaya, bir aşırılık yapmaya sevk etmesin.
Yani hocam Yüce Rabbimiz müminlerin kalbinde o müşriklere karşı oluşan o düşmanlığı, o kini bir defa tespit ediyor ayet-i kerime.
Evet.
Yani böyle bir şey oluşmuş belli.
Evet.
Siz de buna fırsat kolluyorsunuz ve fırsat doğdu mu hemen burada bu doğru mu yanlış mı demeden o öfkenin saygıyla, onun galenayla bir sürü yanlış yapma tehlikesi söz konusu olabiliyor. Aslında Yüce Rabbimiz burada Müslümanlara bir öfke kontrolü.
Evet.
Bir öfkelerine, duygularına sahip olma, öfkelerini kontrol etme, öfkelerini kapılara hareket etmeme. Orada Allah ne buyuruyorsa ona göre kendi şeyini orada o sınırda durabilme. Bunun hocam bir eğitim var, talimi evet. var.
Yoksa adalet, bir, hak, yoksa adalet.
Yoksa adam bana haksızlık yaptı, ben bunu gösteririm, alırım hakkımı falan böyle değil. Yani Müslümanın da durması gereken bir nokta ve koruması gereken hak ve adalet sınırı oldu evet. hocam, gözüküyor burada. Ve orada müminlerin kalbinde oluşan öfkenin de müşriklerin onları Mescid-i Haram'dan alıkoyması olduğu da açıklanmış oluyor. En ta'tedu, yani o öfkeniz, şu sebepten dolayı oluşan öfkeniz sizin efendim düşmanlık yapmanıza, onlara haksızlık yapmanıza sebep
olmasın.
Ve hocam ayet sonunda bütün insanlığa çok büyük bir yol gösteren, yön veren dinin çok önemli bir prensibi dikkatlerimize arz ediliyor. Bugünkü dersimizin esas hocam evet. mesajı bu olsun. Ve ta'avenu alel birri ve takva. Ey Müslümanlar, ey insanlar, iyilik ve takva üzere yardımlaşın, birbirine yardım edin. Ve la ta'avenu alel ismi vel udvan. Sakın günah ve düşmanlık hususunda yardımlaşmayın, birbirini teşvik etmeyin. Ve tekullah, ve Allah'tan korkun. İnnallah şedidül ikab. Yani buyur bir hocam ayetin sonunda
evet.
Genel bir prensip Cenab-ı Hak oradan bize öğretiyor. İyilik ve takvada yardımlaşma, düşmanlık ve yardımlaşmama kesinlikle ve bu konuda Allah'tan korkma. Bunu başaracak olsak yeryüzünde iyiliğin ve takvanın hakim evet. olacağı anlaşılıyor.
Çok evet geniş hocam. Kapsamlı bir ayet-i kerime. Bundan da pek çok hüküm çıkarıyor fıkıhçılar yani. Soruyor mesela, diyelim şöyle bir yanlış bir iş yapan adama dükkan kiraya verilir mi? Gibi mesela bu tür. Diyorlar ki iyilik ve takvada yardımlaşın. Günahta da düşmanlıkta yardımlaşmayın. Demek ki iyi iş yapan bir adama yardımcı olmak doğrudur. Kötü bir iş yapan adama yardımcı olmak doğru değildir gibi. Bu tür pek çok hüküm de bu ifadeden çıkarıyor fıkıhçılar.
Evet. Kıymetli hocam, verdiğiniz bilgi için çok teşekkür ederim. Evet. Muhterem dinleyenlerimiz, bugünkü Kur'an Işın Hayatımız programında kıymetli Doktor Murat Kaya Bey hocamla beraber Maide suresinin 1 ve 2. ayet-i kerimeleri çerçevesinde bir program yapmış olduk. Umarız faydalı olmuştur. Bu duygularla tekrar Ramazan'ınızı tebrik ediyoruz ve hepinizi Allah'a emanet ediyoruz.